genel izleyici kitlesi için uygundur.
Ekotürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zafer Duygu olacak. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın?
Teşekkür ediyorum. Beraberiz.
Gayet güzel.
Geldiniz. Mutluyuz hocam.
Gayet güzel. Teşekkür ederim davet ettiğin için.
Her zaman hocam ne demek. Ben de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi sevgili hocam biraz böyle bugün farklı konulardan konuşalım istedik. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Tabii malum Ramazan ayı içerisindeyiz. İslam'la biraz başlayalım. Bugün gerçekten bir İslam medeniyetinden söz ediyoruz. Yani mimarisiyle, sanatıyla, sosyal kültürel durumlarıyla, yardımlaşma faaliyetleri, İslam ülkeleri içerisindeki sivil toplum kuruluşları, çok büyük bir medeniyet. Afrika'ya gidiyoruz hocam, izleri var. Batı'da izleri var. Orta Doğu zaten bunun şu an adeta merkezi konumunda. Peki bu medeniyeti ortaya çıkartan faktörler şöyle temel itibariyle nelerdir diye sorsak?
Evet aslında tabii bir şerh düşerek bunu şey yapalım. Bugün hani yüksek bir İslam uygarlığının varlığından söz etmek aslında çok mümkün değil. Elbette Müslümanların hem o eski köklü uygarlıklarından hem de kültürlerinden kaynaklanan çok önemli ve mesela diyelim ki klasik bir karşılaştırma sürekli yapıldığı için Batı'ya göre çok artıları var. Senin de bahsettiğin gibi mimarisinden işte en azından yardımseverlik hasletine kadar. Birçok daha toplumsal yapının önemsenmesi, o kardeşlik duygusunun Batı'nın bireyselliğine göre daha fazla ön planda olması falan. Ama bir taraftan da...
Şu an Ramazan hocam. Mesela tabii, bunu da gözlemleyebiliriz
elbette,
değil mi?
Elbette.
İnsanların topluca iftar yapmaları,
kesinlikle,
hiçbir tabii karşılık beklemeden ikram etmeleri, yedirip içirmeleri evet, gibi evet, böyle insanlık kazanımları
gerçekten
var.
Gerçekten de çok güzel. Peki o zaman burada karşımıza çıkan temel soru şu. Uygarlık veya medeniyet nedir? Ya da bunun kültürden farkı nedir? Aslında belki burayı önce açmak lazım. Şimdi Fatih sen de biliyorsun her toplumun, her sosyal bilimin kendine özgü bir kültürü vardır. Bu hem bugün hem geçmişin herhangi bir döneminde Mezopotamya'da yaşamış bir topluluk için de böyledir. Amazon ormanlarının içinde yaşamış bir topluluk için de böyledir. Bugünkü Sovyet, Rus, eski Sovyetler bir Rus o geniş coğrafyalarda yaşayan herhangi bir topluluk için de böyledir. Türkiye'nin içerisindeki her köy için, her belki şey için de böyledir. Yerleşim birimi için. Çünkü insan değişime açıktır. İnsan sosyal bir varlıktır. O sosyal yaşam ister istemez ortak bir payda oluşturur.
Belli alışkanlıkları da olan varlıklarız.
Bravo.
Bunlardan zor da kopabiliyoruz.
Aynen. Mesela giyimde, kuşamda, dilde, yeme, beslenme alışkanlığında, işte yatma kalkma saatinde bile yani. O sizin kültürünüzdür. Düşünme biçiminiz, algılayış biçiminiz, gösterdiğiniz reaksiyonlar vesaire vesaire. Yani çok geniş bir konudur. Ama şunun altını çizmek gerekir. Her toplumun bir kültürü vardır. Bugün mesela yakın döneme kadar hala Amazon'da, değil mi? Amazon ormanları çok büyük bir coğrafyadan bahsediyorum.
Yeni kabileler görüyoruz, keşfediyoruz.
Yeni kabileler görüyorsun yani. Hala işte insanlıkla, medeniyetle tırnak içinde yani irtibat kurmamış. Bakıyorsunuz onun da kendine göre bir kültürü var. Onun da kendine göre bir kültürü olduğunu görüyorsunuz. Fakat kültürün burada ön plana çıkan boyutu yerel olması. Kültür yereldir. Yani her coğrafyada farklı farklı insan toplulukları vardır ve her insan topluluğunun kendisine özgü, kendisine has bir kültürü vardır. Efendim bu kültürler bazen benzeyebilir, benzeşebilir, çeşitli faktörlerin devreye girebilir. Bazen çok aralarında uçurum olabilir. Bu meselenin ayrı bir boyutu ama her toplumun bir kültürü vardır ve kültür o topluma özgüdür.
burada kültürün doğru olup olmadığını check edebilecek bir mekanizmamız da yok değil mi?
Tabii yani, canım bizim öyle bir tartışmamız da yok. Yani. Hangi kültür doğru, hangisi yanlış? Yani neye göre, kime göre? Fakat medeniyet dediğimizde, uygarlık dediğimizde burada bir cihan şumullük, bir evrensellik durumu söz konusu oluyor. Bir kültür belirli koşulların gerçekleşmesiyle, belirli şartların olgunlaşmasıyla daha üst merhalelere terakki ediyor, ilerliyor, yükseliyor. Ve beynel milel, daha genel, daha cihan şumul, daha evrensel bir mahiyete bürünüyor. Bir kültür daha üst merhalelere çıkarak yayılıyor. İşte bu durumda uygarlık, biz ona uygarlık diyoruz. Ama bu kültürün üst merhalelere yükselmesinin yolu ne? Yani bir
hemen
kültür
bu olması gerekiyor.
Evet, bir kültür nasıl olacak da bir medeniyete inkılap edecek? Nasıl olacak da bir medeniyete dönüşecek? Siz bunu ordunuzla, ordularınızla yapamazsınız. Siz bunu siyasetçiyle, parlamentolarla yapamazsınız. Siz bunu nasıl yaparsınız? Her şeyden önce tabii ki birçok faktör. Yani ordusu da, siyasetçisi de hepsi. Bütün birçok farklı faktör devreye girecektir. Rol oynayacaktır ama temelde bir başrol oyuncusu oynayacak. O da nedir? Entelijansı, entelektüeller. Çünkü bilim, teknik, değer üretmek zorundasınız. Sosyal sorunlarınızı çözebildiğiniz ölçüde çözmek, insanlığın önüne değer üretmek, bilim üretmek, teknik üretmek, teknoloji üretmek zorundasınız. Ve bu sayede o kültürünüzü evrensel bir yapıya büründürmek zorundasınız. İşte biz buna uygarlık diyoruz. Mesela örnek verelim yani. Mesela bugün Mezopotamya uygarlığı diyoruz biz geçmişe baktığımızda. Mezopotamya uygarlığı. Ne demek bu? Yani Mezopotamya'da birçok farklı millet yaşadı. Ama bakın Sümer medeniyeti, evet Sümer medeniyeti ifadesi de belki kullanmaz. Sümer medeniyetinden ziyade biz Mezopotamya medeniyeti. Neden? Çünkü Sümerlerin de orada katkısı var, diğer ulusların da katkısı var. Veya bugün diyoruz ki mesela Batı medeniyeti. Batı medeniyetinin içerisinde Alman'ın da katkısı var, İngiliz'in de katkısı var. İngiliz'in de koyduğu bir şey var, Fransız'ın da var, Amerikalı'nın da var.
Tek bir millete hasretmiyoruz. Artık, ortak bir bravo, katkıdan
artık
bahsediyoruz.
Artık o cihan şumul bir şey, evrensel bir şey, Batı uygarlığı. Batı uygarlığının paydaşlığında şüphesiz ki farklı farklı kültürler var.
Veya katkı oranları değişecek. Bravo. Yani.
Katkı oranları değişecek, farklı farklı ama nihayetinde artık bir paydaşlık oluşmuş, ortak bir paydaşlık, bu Batı uygarlığı adını almış. Ama Batı uygarlığının bu ismi almasındaki temel sebep ne? Bu uygarlığın dünyaya teşmil edilmesi, dünyaya teşmil olması, öyle değil mi? Yani bugün uzak Asya'ya da gitseniz, Afrika'ya da gitseniz, Batı kültürünü temsil eden birçok şey görüyorsunuz yani.
O yüzden belki geçmişte Yunan medeniyeti diyoruz değil mi?
Elbette.
Yani fikirleriyle varlığa, doğaya bakış açısı, ontolojik problemlere getirmiş olduğu çözümler tüm insanlar tarafından evrensel bir şekilde belki okutulup okullarda okutulduğu için, tartışıldığı için oralara yani kendi coğrafya sınırlarıyla kalmayıp diğer bütün ülkeleri, coğrafyaları etkilediği için o kültür bir medeniyet şeklini almış oluyor.
Evet, şimdi dolayısıyla burada bu zemini tespit etmek önemli ki söyleyeceğimiz sözleri de hangi çerçeve içerisinde ortaya koyacağımız yargıları da hangi çerçeve içerisinde ele almak gerektiği de biraz daha netleşsin. O, eğer uygarlık buysa ve bir uygarlık tesis edilmesi çok çok önemli bir unsursa ve isteniyorsa, yani mesela biz işte geçmişin o, şimdi birazdan geleceğiz büyük İslam uygarlığına atıfla. Hani yeniden bir İslam uygarlığı tesis etmenin imkanı üzerine mesela konuşmak istiyorsak, o zaman merkezin bizim için temel unsurun entelektüel üretim olduğunu, entelektüel boyutu olan üretim olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman da başlangıç yerinin her şeyden önce eğitim olduğunu, okullar olduğunu, üniversiteler olduğunu, entelektüelite olduğunu, bilim olduğunu bir kez daha tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi dönelim İslam uygarlığına. Evet.
Yani aslında reçetemiz belli. Tabii. Geçmişte de bu böyle oldu.
Bravo, hep böyle oldu.
Hep böyle oldu.
Bu Mezopotamya'da da böyle oldu. Yazıyı bulan Sümerliler diye boşuna denmiyor. Evet. Yunanistan'da da biraz önce Yunan uygarlığı derken işte felsefedeki o terakki falan değil mi? Boşu boşuna bu söylenmiyor. Batı uygarlığı dediğimizde de aynı şeyi görüyoruz. İslam uygarlığı dediğimizde aynı şeyi göreceğiz.
Batı'daki aydınlanmaya baktığımızda aynı şeyi
tabii
görüyoruz.
Ki.
Kronolojik olarak gidecek tabii olsak orada da işte yine Rönesans'ın, reformun etkileri, tabii özgür ki düşünce, tabii sanat üretimi, bilimde yapılan ilerlemeler, siyasi değişiklikler, ekonomi tabii modelleri vesaire bütün dünyayı tabii etkisi altına alan çalışmalar.
Tabii. Şimdi burada biz çok klasik bir tabiri var, cahiliye dönemi. Neyi kastediyoruz? İslam öncesi dönem. Özellikle Arabistan coğrafyası. Bizim bir kere her şeyden önce cahiliye döneminde bir Arap uygarlığından söz etmemiz mümkün değil. Bugünkü modern tabiri itibariyle söylüyorum. Yani bir Arap medeniyetinden bahsetmemiz, evet Arapların kendine has bir kültürü vardır. İnsanlar orada da yaşadılar. O kültürün biz bugün baktığımızda bugünkü belki değer yargılarımızla ya da tarihsel değeri itibariyle önem taşıyan olumlu yönlerinde söyleyebiliriz, olumsuz yönlerinde elbette bunu konuşabiliriz. Ama biz yüksek bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. İptidai koşullardan bahsetmemiz mümkündür. Nitekim o günkü kaynaklar da bize mesela Müslümanların sonraki hızlı ilerleyişini şey yaparken şaşırırlar yani. Ya bu hiç dikkate alınmayan Araplara ne oldu da birdenbire yani böyle ortaya çıktılar, terakki ettiler, her tarafı fethediyorlar, yöneticiler oldular falan.
İtici güç nedir diye.
Evet yani Hristiyan kaynaklarına, Yahudi kaynaklarına, ötekilerin kaynaklarına baktığınız zaman buna şaşırırlar.
Demek zaten belki ki, diyorum İslam gelmeseydi belki de cahiliye dönemi bu kadar araştırılıp ya bu cahiliye dönemi ne vardı bu kadar da belki merak edilmeyecekti. Biraz İslam'ı olan
o zemini anlamak için.
Zemini anlamak için biz biraz cahiliye dönemi tabii merak ediyoruz.
Demek ki burada şu var, yani cahiliye iptidai koşullar. Yani siz bırakın bugün de mukayese, o günkü Bizans veya işte Sasani dünyalarıyla da mukayese etmeniz çok zor. Onların da gerisinde. Peki burada ne olmuştur? 7. yüzyılda tabii ki önemli dönüşümler, önemli değişimler oldu. Bir defa her şeyden önce Hazreti Peygamber yeni bir din getirdi. Yeni bir içtimai yapı ortaya koydu. Yeni bir siyasi yapı ortaya koydu 622'den itibaren özellikle. Çok önemli dönüşümler, çok önemli kırılma anları yaşandı. Ve Müslümanlar 80 sene içerisinde yani dünyanın en büyük imparatorluğunun sahipleri oldular. Yöneticileri oldular. Hazreti Peygamber'den sonraki 70-80 yıllık süreçte inanılmaz boyutta değişimler ve dönüşümler yaşandı. Ve Müslümanlar dünyanın en büyük imparatorluğunun yöneticilerine dönüştüler.
Hakikaten çok ilginç hocam. Yani tabii Afrika'da mesela sahabe mezarı var.
Tabii.
Bizim işte Diyarbakır'da, Urfa'da mesela sahabe mezarları var. Yani bunlar peygamberi gören, daha peygamber hayattayken işte Müslüman olmuş kişiler. Bir bakıyorsunuz tabii hocam, 20 yıl sonra Afrika'da.
Elbette yani şimdi 632 Hazreti Peygamber'in rahmetli olduğu yıl. 638'de Müslümanlar Kudüs'ü fethetti. 642'de yani Hazreti Peygamber'den 10 yıl sonra Mısır'ı fethettiler.
Evet.
636 Yermük Savaşı Suriye ve Filistin Müslümanların yönetimine geçti. 630'lu 40'lı yılların başında bütün Sasani İmparatorluğu Türkistan'a kadar Müslümanların eline geçti. Yani 8-10 yıl içerisinde Müslümanlar bütün Orta Doğu'nun sahibi oldular. Ondan sonraki 40-50 yıllık zaman dilimi içerisinde Çin'den İspanya'ya kadar, Fransa'ya kadar hatta, yani o meşhur 732'deki de Abdurrahman el-Gafiki'nin yani şeye yenildiği yani Franklara yenildiği savaş. Fransa'da yapılmış bir savaştan bahsediyorum yani.
Çok ilginç. Oysa ki yani 80 yıl öncesine kadar hocam kabileler
tabii
halinde
tabii
yaşayan
ki, tabii ki.
Hangi kabile güçlüyse, bravo, daha çok erkeğe ve orduya sahipse onun sözünün
tabii
geçtiği,
tabii
merkezi otoriteden uzak,
tabii
gücün sözünün değil yani güçlünün söz sahibi olduğu, sözün gücün olmadığı, gücün sözünün nüksetmiş olduğu bir ilginç bir ortamdan bahsediyoruz.
Evet. Ama şunu anlamamız gerekiyor Fatih, yani bu tespitleri yaparken şunu da bir taraftan anlamamız gerekiyor. Biz yüksek bir İslam uygarlığı derken, bakın Müslüman uygarlığı, Müslüman orduları her tarafı fethettiler. Bunu kastetmiyoruz.
Evet.
Böyle bir şey kastetmiyoruz. Ya Müslümanlar, birazdan anlatacağız, çok yüksek bir uygarlık seviyesi temayüz ederken Bunu her şeyden önce ordularının başarılarına borçlular. Hayır, böyle bir şey söylemez. Bu doğru bir tarih tezi, bu doğru bir tarih okuması olmaz. Nasıl bir okuma yapmamız gerekir? Şimdi bir kere her şeyden önce şunun adını bir koyalım. Hı hı. Müslümanlar yaklaşık 500 yıl boyunca dünyanın herhangi bir yeriyle yapacağınız bir karşılaştırmadan da kolayca anlayacağınız gibi medeniyet meşalesi ellerinde taşıdılar. Dünyanın en yüksek uygarlığının sahipleri Müslümanlardı. Ama 7. yüzyılda değil, biraz daha sonra 8, 9, evet. Özellikle 9. yüzyıldan itibaren 14. 15. yüzyıla kadar. Müslümanlar uygarlık anlamında her tarafın önündeler.
500 yıl az bir zaman değil.
Çok uzun bir dönem. Evet. Ama o 500 yılla birlikte hemen yani her şey alt üst olmuş da değil.
Değil.
Evet, Batı biraz yükselmeye başladı, Müslümanlar hafif hafif, ama o süreç de 200 yıl aldı. Belki 250 yıl aldı. Peki neye borçlular Müslümanlar bunu? Şimdi bunun bir kere bu şeyi bir zemini oluşturuyor. Bir, Müslümanların bir kutsal kitabı var. Oku emriyle başlıyor.
Evet.
Şimdi belki bizi izleyenler diye ya efendim oku anlamından o da çıkmaz. İşte şunu oku. Ya ne olursa olsun ya. Mutlaka ve mutlaka sizin entelektüel anlamda kendinizi geliştirmenize, kitapta okumanıza, Allah'ın evrendeki ayetlerini de okumanıza yönelik bir burada teşvik söz konusudur.
Net.
Oku.
Çok net.
Bu çok büyük ve kapsayıcı bir kavramdır. Oku. Sizi direkt motivasyona, size direkt motive veren, bakın size direkt bir motivasyon veren ve aynı zamanda harekete de geçmenizi emreden bir ayet. Bir sözcük.
Pasif bir emir değil hocam. Aktif hocam, bir emir.
Hocam ilk emir.
İlk emir. Hatta Mehmet Hoca'ya da buradan selam olsun şey der. Yani eğer bir dinin ilk emir okuysa o zaman ilk gelecek olan soru okudun mu olur der.
Ne kadar güzel söylemiş.
Evet, yani ahiretteki ilk soru hani herkes böyle şeyden bekler ya hocam. İşte namazdan, oruçtan falan bekler ama. Mehmet hocam, Hoca bunu atıfla şey der. Yani okudun mu diye sorar Allah.
Ya hocam yani. İnsan gerçekten hayrete düşmez mi ya? Ya bir kutsal kitabı da ilk emri oku olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya?
Muhteşem. Evet, muhteşem.
Ya, birinci kelimesi oku. Ya bu size bir istikamet belirliyor bir taraftan. Bir taraftan da sizi ya sadece motivasyon da harekete de geç. Oku. İki. Birçok ayet sizi düşünmeye sevk ediyor. Birçok ayet sizi tefekküre davet ediyor. Göklere bakmanızı istiyor. İnsan psikolojisinden söz ediyor. Ontolojik birçok olgudan bahsediyor.
Yaratılış nasıl başlamış görünüyor mesela değil mi?
Elbette.
Jeolojiden bahsediyor, arkeolojiden bahsediyor. Kalın, onlar için ibretler vardır, dersler vardır diyor.
Size böyle bir çerçeve ve istikamet veriyor. İki.
Hatta hocam yani şunu ilave edelim. Ya düşünmenin her türlüsü Kur'an'da var. Yani
tabii.
Tezekkür, tefekkür, tefakkuh, taakkul. Yani Kur'an bütün düşünme biçimlerini geçmişe yönelik, geleceğe yönelik olan tedebbür, bunların hepsini ortak payda toplamı olan taakkul, tek bir düşünce biçiminden de değil. Yani tabii. Tamamından aklı adeta kışkırtan, aynen, aklın sınırlarını zorlayan bir önümüzde kutsal kitabımız elbette var.
İki, ilim Çin'de de olsa gidip alın. Bu ne demek? İlim Çin'de de olsa. Yani o günkü dünyanın en uzak yeri Çin.
Evet.
Yani daha o zamanlar yeni dünyalar keşfedilmemiş, Avustralya yok, Amerika kıtası yok, bilmem ne yok. Çin dünyanın en uzak. İlim Çin'de de olsa gidin al. Kimin sözü bu?
Hazreti Muhammed'in.
İslam bir peygambere sahip ve ilim nerede olursa olsun oraya gideceksiniz ve onu alacaksınız diye size bir istikamet belirliyor. Ve hatta İslami gelenekte öyle bir düstur, öyle bir teamül gelişiyor ki alimin mürekkebi diyor şehidin kanından daha kutsaldır.
Doğru.
Ya bunlar gerçekten inanılacak şeylerdir. Yok, inanılmaz yani.
Ve o dönem hocam 7. yüzyılın döneminden bahsediyoruz.
Ya inanılmaz ya, gerçekten yani. Şimdi bir kere her şeyden önce böyle bir zemine sahip bir din ve müntesipler var. İki, Biraz önce bahsettik İslam fetihleri. İslam fetihleri derken biz neyi kastediyoruz? 634'ten itibaren başlayan bir süreç. Evet. 630'lar, bakın 630'lardan 70-80 sonra Müslümanlar hala Endülüs'te fetihlerdeydiler. Yani 712'ler, 713'ler, işte Musa bin Nusayrlar, Tarık bin Ziyadlar şeyi ele geçirmişler, fethetmişler İspanya'yı. Fransa içlerine doğru ilerlemenin şeyindeler. Yani aslında siyasi anlamda çalkantılar, fütuhat devam ediyor. İslam devletinin içerisinde bir taraftan iç karışıklıklar devam ediyor. Yani birinci iç savaş, işte Hazreti Ali, Hazreti Osman, ikisinin arasında Cemel vakaları, Sıfvinler, bir sürü şeyler yaşanmış. Emeviler iktidara el koyacak, koymuşlar. 661.
100 sene sonra yıkılıp Abbasiler hocam yerine geliyor.
Hatta 750'de Abbasiler. 750. Bakın siyasi anlamda karmaşık bir tarih.
Ama bir yandan bakıyorsunuz.
Ama bir taraftan da bütün bu fütuhat esnasında Müslümanlar fethettikleri coğrafyalarda neyle karşılaşıyorlar? Suriye coğrafyasına, Filistin coğrafyasına geliyorlar. Belki birçoğunun o güne kadar görmediği inanılmaz mimari, o günkü koşullarda çok muhteşem yapılarla karşılaşıyorlar. İbadethane, kiliselerle karşılaşıyorlar, havralarla karşılaşıyorlar. Veya bazı şehirlere geliyorlar, müthiş bir edebi birikimle karşılaşıyorlar. Bazı şehirlere geliyorlar, inanılmaz bir felsefi, entelektüel ortamla karşılaşıyorlar.
Hatta Hristiyanlarla karşılaşmalarında müthiş kelami tartışmalar oluyor.
Tabii
değil
ki.
Mi?
Daha sonraki dönem o. Evet. İlk dönemi,
İlk dönemi diyorsun. Evet.
Şimdi Müslümanlar mesela örnek verelim. Nereye geldiler? İskenderiye'ye geldiler. Şimdi Fatih. Hazreti Muhammed, Hazreti Peygamber Mekke'den Yesrib'e hicret ettiğinde Medine'nin nüfusu, Yesrib'in nüfusu 10 bindi, bilemedin 15 bindi. O günlerde Antakya gibi, İskenderiye gibi şehirde yüz binlerce insan yaşıyor. Mesela kaynaklar işte Antakya için 600 bin insan diyorlar. Abartı olduğunu fazla, 500 olsun, 300 olsun. 300 bin çok büyük rakamdır o günkü koşullarda. İskenderiye. 500 bin insan çok büyük rakamdır. Müslümanlar Amr bin el-As 642 yılında Mısır'ı fethetti. İskenderiye'yi fethetti. İskenderiye Helenistik dönemde kurulmuş dünyanın o günkü dünyanın en büyük birkaç medeniyet merkezinden biri. Bak. Şehirde birbirinden farklı birçok dini akım var. Mesela Filo, ki Yahudi bir tarihçi şeydir, filozoftur. Filo şehrin çok büyük bir kesiminin, dörtte bir gibi bir kesiminin, ki bu çok büyük bir orandır, Yahudi olduğunu söyler. Biz bunu destekleyecek kanıtlara sahip, mesela Septuaginta, 70'ler çevirisi, İbranice Kitab-ı Mukaddes geleneğinin Yunanca çevirisi mesela orada yapılmıştır. İbranice bilmeyen Yahudiler için. Helenistik Yahudiler dolu orası. Helenistik kola sahip, mensup Yahudilerle dolu. İki, paganlar, gnostik gelenekler, sır tarikat dinleri. Aklına ne geliyor? Hepsi orada. İki.
Tabii daha yeni, ilk defa böyle karşılaşmalar
var. Elbette. Bakın Müslümanların geldiği andaki şehirden bahsediyorum. İki, eski Yunan felsefesini temsil eden bütün okulların, ekollerin okulları var. İskenderiye'de. Üç, dünyanın bilinen en büyük kütüphanesi var. On binlerce sayfalık el yazmasından müteşekkil dünyanın bilinen o günkü en büyük kütüphanesine sahip. Bunu Ptolemiler oluşturdular, bu kütüphaneyi. Bu ne demek? Bu şu demek. Muhteşem bir birikim var. Kültürel ve entelektüel birikim var. Bak kütüphanenin önemini şuradan örnek vereyim. Bugün mesela benim son kitabımı da göstermiş olalım.
Evet.
Meryem oğlu İsa nasıl tanrılaştırıldı? Kutatkun yayınlarından çıktı. Bunu da tavsiye ediyorum okumak isteyenlere. Mesela ben bu kitabı yazıyorum Fatih. Yayın evine veriyorum. Kaç tane basacağız? Atıyorum 3000 tane, 5000 tane bastık. Yani şu kitabın 5000 tane nüshası var. Şimdi mesela biz seninle burada sohbet ederken çayı yanlışlıkla döktük bunun üzerine, bu gitti. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Öteki gidersin bir tane parasını bastırır, bir tane daha alırsın yani. O gün öyle değil.
Çünkü bir tane var değil mi?
Bir tane var. Ya bir el yazması var, bir tane. Atıyorum parşömen üzerine veya Mısır'daki o meşhur papirüs bitkisi üzerine yazılmış o el yazması tek nüsha. En fazla bir iki nüshası daha vardır. Çok meşhur bir eserse bir istinsah edilmiştir, bir müstesni gelmiş bunu istinsah etmiştir yani. Yani değerini hesaplayabiliyor musun o günkü o dünyadaki o şeyin değerini, o kütüphanenin değerini?
İnanılmaz. Hocam tam kütüphane demişken burada kalalım. Aramıza gidelim. Sonra peki. Müslümanlar bunlara nasıl tepki ve reaksiyon verdiler? Buradan devam etmiş olalım. Efendim doçent Doktor Zafer Duygu bizimle, kısa bir ara sonrasında karşınızdayız. Karşınızdayız tekrar. Doçent Doktor Zafer Duygu bugün bizimle ve kendisiyle İslam medeniyetini konuşuyoruz. Sevgili hocam, tam Amr bin As'ın İskenderiye'yi olan fethinden bahsettik ve oradaki biraz sosyal, biraz kültürel durumdan bahsediyordunuz. Dedik ki 1/4 Yahudi bir nüfus var. Artık kütüphanenin önemi var. Yunan okulları, felsefe okulları aynı zamanda orada.
Evet. Tabii. Çok büyük bir medeniyet merkezi, çok önemli bir edebi ve entelektüel iklim ve birikim İskenderiye'de. Bunu tabii ki bütün Müslümanların fethettiği bütün coğrafyalar için söyleyebilir. Cündişapur'dan Merve kadar değil mi? Maverayünleri bölgesinden tutup Anadolu coğrafyası birçok yer için söyleyebilirsiniz. İskenderiye'yi örnek olarak, bir prototip olarak aldığımız için oradan gidiyoruz. Ve Müslümanlar geldiler, burayı fethettiler. Hem de çok kısa bir sürede. Amr bin el-As, bizim İbn Abdülhakem anlatır. Tabi epistemolojik yoruma da muhtaçtır anlatımları. Ama şehirde işte ikili bir yapıdan bahseder. Gerçekten de Bizans döneminde bir taraftan Müslümanların mukafkıs dedikleri Kiros, öte taraftan Miyafizit ahalinin Benyamin, Bünyamin adına ayrı bir ruhbanı ki onun Amr'la işte ittifak yaptığı şeye karşı, mukafkısa yani Kiros'a karşı söylenir. Her neyse Müslümanlar şehri fethederler. Şimdi burada Müslümanlar ne yaptılar? Yani şehri fethettikten sonra ne yaptılar? Mesela Haçlılar yaktılar, yıktılar geldiklerinde. Haçlı orduları geçtikleri coğrafyalarda bu tip kültürel, entelektüel bütün ne varsa hepsi. Moğollar
zaten yani.
Ya zaten bunlar yani yakıp yıkmakla meşhur yani. Ki birçok tarihçi, sen de biliyorsun. Klasik bir söylemdir ama hala dile getirilen bir söylemdir. Birçok tarihçi İslam uygarlığının çöküşü mevzusu bahsinde Moğolların işte Müslüman, bütün geniş bir Müslüman coğrafyasındaki fütuhatını, yaptıkları katliamları ve kütüphaneleri, edebi birikimi yok etmelerini gösterirler.
Yani
13. yüzyılda.
Sıfırlandı denir.
Tabii ki. Evet.
Ya öyle olmasa da en azından bu yıkımın büyüklüğünü gösterme adına hep
önemli bir faktör olarak. Evet. Şimdi burada Müslümanlar ne yaptılar? Moğollar gibi mi davrandılar? Hayır. Bir kere her şeyden önce bunun adını koymak lazım. Müslümanlar bunu yapmadılar. Müslümanlar tam tersine iki şey yaptılar. Bir tespitte bulundular. Dediler ki ya bir saniye, burada bir uygarlık, burada bir edebi, entelektüel birikim var, bir iklim var ve bu bizim hali hazırda İçinde bulunduğumuz şeyden daha üstün bir durum. Bir kere bunun adı. İki, biz dediler bundan nasıl yararlanabiliriz?
Çok akıllıca bir yaklaşım.
Bakın, iki yönlü bir anlayış geliştirdiler ve nitekim bir sonraki aşamada bakıyorsunuz, tabii ki bu refahla da ilgili.
Ekonomik rahatlık elbette ki onu yönlendiriyor.
Tabii ki bu siyasi mekanizmanın verdiği destekle de ilgili. Müslümanlar bir kere artık hakikaten yani o günkü dünyanın efendileri olarak birçok coğrafyadaki insanlara nazaran çok daha müreffeh durumdalar. Yani işte bin bir gece masalları falan, Bağdat'ın zenginlikleri değil mi yani? Doğu'nun o zenginliği falan.
Hala bugün anlatılıyor hocam ya.
Tabii ki herkesin imrendiği yani. Evet. Öte taraftan bizzat hilafet makamında devlet adamları nezdinde ilimi, bilimi, ilim insanını değerini tespit eden, değerini veren, farklı fikirlere açık, tartışma kültürünü destekleyen, bilimsel üretimi önceleyen, ekonomik anlamda da, özgürlük anlamında da buna destek veren bir yönetim anlayışı.
İşte şu aslında saymış olduğunuz 3-5 maddelik yönetim anlayışı bile
tabii
bugünün tam 12'den vuracak reçetesini sunmuş oluyor bize de.
Şimdi ne oldu? Dedik ya, Müslümanlar yararlanma cihetine gittiler. Yani o edebi birikimi tespit ettiler, hakkını teslim ettiler, sonrasında da yararlanma cihetine gittiler. Peki bu nasıl oldu? Mesela şuradan örnek verelim, yine klasik ama bir İslam, yüksek bir İslam uygarlığının tesisi noktasında tabii ki en başta da söylediğimiz gibi zemin bilimsel ve entelektüel üretim olmuştur. Bir kere bunun adını koyalım.
Evet.
Fakat bu üretimin en büyük yardımcıları da Hristiyanlar ve Süryaniler olmuştur. Bakın, Müslümanlar yararlanıyorlar. Hem o edebi birikimden, entelektüel birikimden, hem de aslında Müslüman olmayan ama o yetkinliğe sahip insanlardan yararlanıyorlar.
Yani yararlandıkları kaynak en azından onlar zaten. Evet.
Şimdi ne yaptı Müslümanlar? Bir merak. Bakın, aynı merak aydınlanma döneminde de ortaya çıkmıştır. Aydınlanma döneminde, Fatih, bunlar tesadüf değil. Bak, aydınlanma döneminde tabii ki ekonomik olarak da biraz daha iyi ama işte antik çağa,
evet,
efendim böyle eski şeye biraz da romantik bir bakışla ama gerçekten de merak duyan bir zümre ortaya çıktı. Ya bunların
17.
sağladığı...
17. yüzyıl aydınlanmasından
tabii
bahsediyoruz.
Tabii ki daha sonraki dönemlerden bahsediyorum. Müslüman dünya içinde böyledir. Bir grup var yani, bir şey çıkıyor ve yönetim, işte entelektüeller falan meraklılar. Nereye mesela? Yunan dünyasına. Ne yaptı Müslümanlar? Çok geniş bir tercüme faaliyetine başladılar. Tercüme faaliyeti dediğim öyle bir iki eser tercüme etmekten falan bahsetmiyorum. Antik Yunan dünyasının bulunabilen tüm el yazmaları bulundu, getirtildi. Özellikle Süryani tercümanlar, mütercimler devreye girdiler. Yunanca'dan Süryanice'ye, Süryanice'den Arapça'ya hem de edisyon kritiği de yaparak metinleri tercüme etmeye başladılar.
Ve sadece tercüme de değil hocam, şerh düştüler, anlamaya çalıştılar, reddiyeler yazdılar değil mi?
Ne oldu? Eskinin bütün birikimi Arapçaya aktarıldı. Mevcut birikimi. Ama halifeler mütercimlere, Huneyn bin İshaklara falan böyle çevirdikleri kitabın ağırlığınca altın verdiler. Ya Huneyn bin İshak 100 küsür tane kitabın mütercimidir yani. Kendi kaleme aldığı telif eserler hariç. Huneyn en önemli Süryani mütercimdir. Böyle birçok aile var. Gelenek haline getirmişler bunları yani.
Evet.
Ve öyle bir zemin oluştu ki antik dünya adeta İslam dünyasına aktarıldı. Bir taraftan da tamamen özgür bir tartışma ve düşünce iklimi ortaya çıktı. Bakın, halifelerin saraylarında biz mesela biraz da alanımız olması sebebiyle farklı dinlerin mensuplarının dinler tarihiyle ilgili tartışmalar yaptıklarını, kelami meseleleri tartıştıklarını, çok uç fikirler bile olsa bunları konuşabildiklerini, yazabildiklerini, birbirlerine reddiyeler yapabildiğini görüyoruz.
Hem de halifenin huzurunda.
Halifenin huzurunda, sarayda.
Sarayda.
Bu, ya bu ilginç bir örnektir yani o düşünce şeyinin. Ve o zeminin üzerinde bir takım insanlar yetişmeye başladı, filizlenmeye. Bakın, bir zemin ama tarıma elverişli hale getirilmiş ve artık ürünler çıkmaya başladı. Ya İbn-i Sina diye bir adam çıktı oradan. Ya bu adama bakıyorsunuz, antik Yunan diyorsunuz. Hakikaten bu işe hakim, meşşailik diye bir ekolün temsilcisi. Bir taraftan bakıyorsunuz, tıp alanında tam bir deha. Bir taraftan bakıyorsunuz İbn-i Rüşd, ya bir araştırmacının ifadesidir. Endülüs'ü tanımlarken söyler. İbn-i Rüşd biliyorsun Endülüs'tür. Ya Endülüs diyor 600, 700 yıl, 800 yıllık bir süreç yani. Endülüs sadece diyor İbn-i Sina'yı çıkartmış olması iftihar etmek için yeterlidir diyor yani. Başka bir şeye diyor hiç gerek yok. 800 yılda diyor bir İbn-i Rüşd'ü çıkartabilir, bu bile diyor iftihar etmeye yeter. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bunu söyleyen batılı bir tarihçidir. Mesela sana İbn-i Sina'nın büyüklüğünü, İbn-i Sina'nın kim olduğunu da hani ekran başındakilere belki farklı bir açıdan anlatmak isterim. Yani klasik anlatılanları, işte şöyle büyük tıp alimiydi, bu öyle büyük filozof da, onları, tamam da nasıl yani, oradan anlatmaya çalışayım. Bir Süryani müellif vardır, Bar Ebroyo. Bar Ebroyo, Bar Habreus, Araplar ona Ebul Faraj İbn-i Libri derler. 1286'da Maraga'da ölmüş, önemli bir entelektüeldir. Süryani literatürü Bar Ebroyo'dan önce 1500 yıllık bir geçmişe sahipti. Bar Ebroyo'nun öncesinde Süryani geleneği 1500 yıllık bir geleneğe sahipti. Ve bugün hangi uzmana sorarsanız sorun, size vereceği cevap şudur. Süryani literatürü tarihinin en önemli uzmanı, en önemli entelektüeli, en önemli yazarı kimdir? Cevap Bar Ebroyo'dur. Her alanda ilgilenmiştir, her alanda eserler vermiştir. Velut bir yazar, verimli bir yazar. Ve bir Japon araştırmacı var, Hidemi Takahashi. Bu Japon araştırmacı, Fatih, ömrü Bar Ebroyo'yu araştırmakla geçti. Bar Ebroyo ile ilgili birçok çalışma kaleme aldı, kitaplar yazdı, makaleler yazdı. Bir ömür Bar Ebroyo çalıştı. En nihayetinde bir gün geldi Hidemi Takahashi, dedi ki evet. Bütün Süryani literatürü tarihinin gerçekten de dedi en büyük ve verimli yazarı, en önemli ismi dedi gerçekten de Bar Ebroyo'dur. Bakın 1500 yıllık bir gelenekten söz ediyorum. Ve eski geleneği de çok iyi bilir. Kendi Süryanice eski geleneği de çok iyi bilir Bar Ebroyo. Hidemi Takahashi de bunu biliyor. Ve hakkını teslim ediyor. Evet diyor. Bar Ebroyo Süryani literatürünün tartışmasız diyor bir numarasıdır. En büyük ismidir, en önemli ismidir ama o bile diyor, bak o bile İbn-i Sina'nın diyor belki ancak sadık bir takipçisi olabilir. Bak İbn-i Sina'nın hakkını bir Japon araştırmacının nasıl ve nereden bir anlatımla teslim ettiğine bir bakar mısın yani? Ya 500, 600, 700 sene bir adamın tıpla ilgili yazdığı kitaplar tıp fakültelerinde okutulur mu ya Avrupa'da?
Evet.
Nereden çıktı hocam? İşte o zeminden çıktı. Ürün mü almak istiyor? Önce zemin elverişli hale getirilecek. İşte Müslümanlar bunu yaptılar. Ve bir sonraki aşamada bir bakıyorsun. Diyelim ki Haçlı Seferlerinden örnek verelim. Haçlı Seferleri diye bir siyasi hareket cereyan ediyor. Bir askeri hadiseler zinciri birkaç yüzyıl sürecek. Haçlılar çağı denilen bir dönemi başlatacak. Bir takım hadiseler cereyan ediyor. Ve o süreçte Haçlılar, Franklar, Latinler adını ne derseniz deyin, Orta Doğu coğrafyasında Müslüman egemenliğinin altında ada devletleri oluşturuyor, adacıklar. O Müslüman denizinin içerisinde Kudüs'te, Antakya'da, Urfa'da, işte bir takım şehirlerde böyle. Üsame İbn Münkız adında da Kitab el-İtibar adlı kitabı var. Bir prens, Müslüman prens, zengin böyle, elit. Onlarla arkadaşlık ediyor o dönemde. Haçlılar çağından bahsediyorum. Bize anlatıyor Haçlıları. Haçlıların hukuk anlayışlarını anlatıyor, tıp anlayışlarını anlatıyor. Siz Müslümanların o günkü uygarlık, temayüz ettikleri uygarlık seviyesiyle bir mukayese etseniz hayretler içerisinde kalıyorsunuz ya. Müslümanlar ne kadar ilerideler? Haçlılar neredeler?
Aradaki fark uçurum.
Uçurum. Mesela tıpla ilgili anekdotları vardır şeyin. Müslüman yani mesela Franklar, işte Haçlılar Usame'den şeyi soruyorlar. Doktor istiyorlar. Bize diyorlar doktor gönderir misin? Çünkü diyorlar siz tıp alanında bizden iyisiniz falan. Mesela orada hani detaylara girmeyeyim. Okurlar, merak edenler Kitab el-İtibar yani okusunlar yani. Batı'nın tıbbı nerede o sıralarda? Müslümanların tıbbı, İslam dünyasının seviyesi, temayüz ettiği durum nerede? Hukuk anlayışı, karşılaştırsınlar.
Zaten biraz ilk Haçlı seferlerini başlatan Papa II. Urban'ın da bu saikelerden yola çıkarak yani din adı altında ama aslında dini olmayıp tabii. Bu biraz medeniyet çatışmasından tabii. Kaynaklı. Tabii.
Doğunun zenginliği, temayüz ettiği
ekonomik
durum.
Olaylardan tabii. Dolayı da biraz.
Tabii ki.
Hatta biraz dini kullanarak burada tabii. Yola çıktığı da genelde vurgulanır.
Tabii. Şimdi
uçurum dediniz ya, hani hı-hı. Bu aradaki uçurum Haçlıları bu sefer onların tabirle sefere çıkartmaya kadar tabii. İtecek bir güç
aynen
olarak
öyle.
Karşımıza
bak,
çıkıyor.
Bak Haçlılar çağı dediğimiz yani 11, 12, 13. yüzyıllardan bahsediyoruz yani. Müslümanların uygarlık açısından çok daha üstün bir durumda olduklarını, Batı dünyasının Müslümanların çok daha gerisinde kaldıklarını görüyoruz.
Yani onlar için Orta Çağ karanlığı bizim aydınlık dönemlerimiz aslında.
Evet, Orta Çağ karanlığı ifadesi de aslında biraz hani Batı için de çok doğru değil. Doğu için zaten Müslüman diyorsa zaten mümkün değil. Müslümanlar evet. Çok aydınlık şeye göre. Evet. Yani Endülüs'ünü falan hani hiç girmiyorum yani Endülüs'ü falan daha açsak yani inanılmaz bir ulema sınıfı var yani. Zaten Müslümanların Endülüs'te o kadar uzun süre tutunabilmesinin sebebi odur. Siyasi gelişmelere de yön veren bir ulema sınıfı vardır yani Endülüs'te.
Evet.
Hatta ve hatta 16. yüzyılda bile Müslümanların hala Batı'dan çok daha ileri bir seviye temayüz ettiğini mesela Gıseling'de Busbek'in eserinden falan da görebiliyorsunuz. Kanuni döneminde Anadolu'ya gelmiş bir Batılı sefir, elçi. Onun eserinde, eserini okuduğunuzda, detaylara baktığınızda Kanuni döneminde ki yakın dönemdir artık.
Evet.
Müslümanların hala çok daha üstün bir durumda bulunduğunu Batı'nın fakat sonra bir şeyler değişmeye başlamış. Bakın sonra bir şeyler değişmeye başlamış. Batı artık 17, 18, 19. yüzyıllar bir şeyler değişiyor. Batı artık yükselmeye başlıyor. Doğu yerinde sayıyor, bir müddet sonra gerilemeye başlıyor. En azından Batı'nın gerisinde kalıyor. Fatih şu önemlidir. Bak bizim birçok entelektüelimiz şu soruya cevap aradılar. Arıyorlar hala. Yeniden bir İslam uygarlığı teşekkül ettirebilmenin, yaratabilmenin imkanı üzerine. Mehmet Akif Ersoylar'dan tut Necip Fazıllar'a kadar. Ali Şeriyeti'ye kadar. Birçok isim İslam dünyasından tarihe baktılar. Sosyolojik bir takım analizler yaptılar. Acaba Müslümanlar nasıl olur da yeniden Batı'nın da önüne geçebilecek bir uygarlık seviyesi temayüz edebilirler? Bunun üzerinde durdular. Ama burada tabii ki hepsinin yaklaşımlarında farklılıklar vardır. Yani herkesin önerdiği çözüm yolu kendine hastır. Bunların arasında benzerlikler vardır ama şu tespit önemlidir. Bugün biz daha gerideyiz. Bunu söylerken şunu da tespit edelim. Biz çok genelleyici oluyoruz bazen. Bu da hatalıdır. Bakın Batı yüksek bir uygarlıktır diyoruz ama yani bu şu demek değil yani. O yüksek uygarlığı teşkil edenler de Batı'nın önemli entelektüelleriydi. Hakikaten Batı çok önemli uzmanlar, entelektüeller yetiştirdi. Bunun hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ama bu şu demek değil. Vay efendim Batı ırkçı. Ya ırkçı. Sömürgeci. Batı İşgalci, işgal ettiği yerleri sömürmüştür, zenginliklerini kendisine aktar, ırkçıdır, antisemitistir, soykırımcıdır, hepsi amenna. Bak hiçbir tanesini, ya ama bu meseleyi, vakayı tam olarak anlatmıyor, açıklamıyor. Bu meselenin bir boyutudur ve doğrudur ama meselenin öteki boyutu var. Biz o boyutunu hiç anlayamadık. Biz o boyutunu, meselenin öteki boyutunu yeterince anlayamadık, yeterince algılayamadık. Batı'nın entelektüelitesini ortaya koyduğu bilimsel zemini, özellikle metot, yöntem meselesini. Ve eğer biz bugün yine bir bütün İslam dünyası için söylüyorum bunu, Afganistan'dan, Bangladeş'ten, Pakistan'dan Fransa şeye kadar, Fas coğrafyasına kadar söylüyorum. Yine başlangıç yeri, yine başlangıç noktası bizim için entelektüelite olacaktır. Yine başlangıç bizim için bilim olacaktır. Yine başlangıç bizim için tıpkı geçmişteki diğer uygarlıklarda olduğu gibi, tıpkı bizim kendi İslam uygarlığımızın geçmişte yaptığı gibi bir defa daha kitap, bakın tercümeden bahsettik, bir daha da kitap ama daha iyisi. Hep daha iyisi, hep daha derinliklisi. ortaya yeni paradigmalar koyacağımız, yeni metotlar koyacağımız, yeni bakış açıları koyacağımız, sadece kendimize değil bütün insanlığın önüne değer üreteceğimiz ve insanların Allah Allah bu Müslümanlar ne kadar da entelektüel insanlar, ne kadar da bilgili insanlar diyebilecekleri yeniden bir dünyayı kurabilmenin imkanıdır özlemini çektiğimiz. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum.
O yüzden medeniyet kurmak hocam öyle sadece birkaç yılda olacak bir durum
çok,
değil.
Çok tabii ki kolay bir şey değil. Bir süreçtir, bir çok dinamiği olan bir süreçtir yani.
Yani o zemini oluşturmak kolay kesinlikle değil. Bu herhalde birkaç yüzyıl ve onlarca yıl ancak gerektiren
elbette
birkaç neslin çalışmasıyla olacak olan bir durum
olması
gerek.
Ama Fatih'ciğim yani pesimist bir havaya da gerek yok. Bizim potansiyelimiz vardır.
Şimdi biraz tarihe de bu yönde tabii biraz bakmak lazım değil mi? Yani tabii bunu tarihte zamanında biz bunu yaptık. Üstelik bunu yaptığımızda çok daha kötü ve zor bir durumdaydık ya.
Tabii. Hali hazırda da bizim buna şeyimiz var. Hali hazırda da bizim buna potansiyelimiz var. Mesela sana sadece şuradan örnek vereyim. Bizim genç nüfusumuz var.
Batıya kıyasla değil mi?
Tabii ki. Batıdaki yani yaş ortalaması çok ileri seviyededir yani batıda. Genç nüfus bir toplum için çok büyük bir avantajdır. Yeter ki o genç nüfusun potansiyelini doğru bir istikamete yöneltebilelim. Bu çok önemlidir. Potansiyel. Bir kere potansiyel yoksa zaten bir şey yapmanız mümkün değil. Bizim potansiyelimiz var. Dolayısıyla pesimist olmaya da gerek yok. Yani daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız.
Evet. İşte biz genelde hocam biraz umutsuzluğumuzdan mıdır? Tam bilemiyorum ama Batı'nın işte bu saymış olduğunuz kötü özelliklerine bakarak işte efendim böyle olacaksak da olmayalım. Çünkü işte gittiler, sömürdüler, adamların dillerini değiştirdiler, kültürlerini alt üst ettiler, ırklarını bozdular gibi hep böyle genelde eleştirel bakıyoruz. Hı hı. Hatta bu pek eleştirel de aslında sayılmaz. Daha çok böyle adamlara sövme merkezli yaklaşıyoruz. Hı hı. Oysa ki onu ayırt edebilecek doğru mekanizmayı kuracak değil mi? Eleştirel hı, bir akla ki galiba ihtiyacımız var.
Tabii ki.
Bugün eleştirel kültürümüzü biraz sanki kaybettik. Hı hı. Çok daha fazla birbirimizi ötekileştiren, işte o bahsettiniz ya mesela işte halifenin huzurunda farklı uç tartışmalar ve kelami problemler söyleniyor ve bir yerde buluşabiliyorlar o insanlar. Bugün herhalde biraz daha Müslümanlar olarak birbirimize de biraz tahammülümüzün, sabrımızın, merhametimizin, o İslam kardeşliğinin sıcaklığını da biraz göstermeye ihtiyacımız
kesinlikle
var herhalde.
Kesinlikle. Fatih'ciğim şöyle, farklılıklar bizim zenginliğimizdir. İnsanlık tarihinin her döneminde farklılık vardır, olmuştur, hali hazırda da vardır ve bundan sonra da olacaktır. Ya aslında insanların farklı kimliklerinin olmasının sebebi de budur. Kimliğim benim farklılığımdır. Beni farklı kılan ne varsa benim kimliğim odur. Kimliğimiz, farklılıklarımız bizim birbirimizi ötekileştireceğimiz, bizim birbirimize düşman olacağımız bir şeyin değil. Tam tersine bizim birbirimize de öğreteceğimiz çok şeyler vardır. Bak ben bu açıdan bakıyorum, sen bu açıdan bakıyorsun. Ortak bir müşterekte buluşabiliriz. Ama senin de bu müştereğe katacağın şeydir vardır. Benim de vardır sahikiyle, düşüncesiyle. Bizim zenginliğimizdir farklılığımız. Ve her şeyin temelinde yatan şey çok önemli. Tartışma kültürüdür.
Evet.
Tartışma kültürü gerçekten de çok önemli bir şey. Maalesef yitirdiğimizi düşünüyorum.
Evet. Bunları tekrar kazanabilme adına yine okumak ve belirli bir entelektüel seviyeye
elbette
gerekiyor değil mi?
Elbette. Yani
bu olgunluğu erişmemiz
bravo
gerekecek.
Eğitimin önemli zaten insana vereceği en büyük şey bu olgunluktur. Ve salt bir bakış açısına sahip olmamaktır Fatih. Bak şimdi mesela şurada benim kitabım var. Meryem oğlu İsa nasıl tanrılaştırıldı? Altında şurada Kutatkü yayınlarını görüyorsun. Şurada Zafer Duygu. Bak ben bunu böyle gördüğüm, koyduğum zaman sana diyorum ki Zafer Duygu geçiyor mu kitapta? Sen bu taraftan bakarak diyorsun ki evet geçiyor. Ben de sana diyorum ki hayır yok. Haklı mıyım? Ben de haklıyım. Çünkü bu tarafta geçmiyor. Bak ben bir bakıştan olmadığını söylüyorum. Sen bir bakıştan olduğunu söylüyorsun. Aslında ikisi de doğru. Peki entelektüel olgunluğa ulaşmış insanın bakış açısı nedir? Daha kümülatif, daha kuş bakışıdır. Ya evet bakın bir tarafında var ama öteki tarafında yok. Bunu diyebilmektir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir tarafından sen bakıyorsun, bir tarafından ben bakıyorum ve bunu bir düşmanlık veya bir karşıtlık veya bir kamplaşma veya işte bir ötekileştirme vesilesi. Hayır kardeşim ya.
Evet.
Ya eğer bu ikisini de birleştirirsek biz bak senin baktığın açıyla açıdaki kapakla benim baktığım açıdaki kapağı birleştirirsek ortaya bir kitap çıkar bak. İşte bu bizim zenginliğimizdir. Ve tarihte bütün İslam dünyası için söylüyorum ya tek tiplik yok böyle bir şey yok. Hiçbir döneminde yok.
Tarihi tecrübemizde de yok hocam. Siz söylerken zihnimden o geçiyordu bir anda. Yani biz zaten farklı milletlerle farklı coğrafyalarda ki insanlarla birlikte yaşama kültürünü bravo tecrübe etmiş bir milletiz.
Bir arada hani yaşama desek kültürü diye bir kültür
biz
var
biz on binlerce yıldır hep kendi içimizde yaşadık. İlk defa ötekilerle karşılaştık. Dolayısıyla hani bunun bir sıkıntısını yaşıyoruz desek bu da değil.
Tabii.
Farklı millet, farklı dinlerle ilgili hep farklı tecrübelerimiz olmuş. Tabii. Bunu yaşamışız yani.
Fatih'cim aslında belki biraz da şuna ihtiyacımız var. Yani onda belki program bitmek üzere. Son bir dakikada toplayabiliriz hocam.
Son
bir şey açayım. Şimdi biraz böyle yeni paradigmalara, yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Kavramların, olguların içini yeniden belki daha rasyonel, daha doğru metotlarla, daha doğru perspektiften bakarak tanımlamaya ihtiyacımız var. Bazen kullandığımız kavramlar, üzerinde konuştuğumuz mefhumlar bildiğimizi zannediyoruz ama bazen yeterince bilemeyebildiğimizi görüyoruz. Bazen bazı meselelere hala bundan 800 sene önceki zihin ve şuur dünyasıyla bakmaya çalışıyoruz. Bütün Müslüman dünyası için söylüyorum.
Çünkü kutsuyoruz belki de o dünyayı.
Evet, yani biraz daha kavramları, olguları, mefhumları daha rasyonel bir zeminde birçok örnekte yeniden tanımlamaya, birçok örnekte yaptığımız tanımlardaki eksiklikleri güncellemeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bütün İslam dünyası için benim düşüncem bu yöndedir.
Hocam yöntemi koyan kavramı koyuyor.
Evet.
Yani yöntemi belirleyen jargonu ve literatürü belirliyor hocam.
Evet.
Onun kavramını, onun dilini, onun zihin dünyasını kullanıyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Için. Ayağınıza sağlık sevgili hocam.
Çok teşekkür ediyorum.
Eksik olmayın.
Sağ ol.
Efendim doçent doktor Zafer Duygu bugün bizleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.